Türkiye'nin en genç radyosu, Gençlik Radyosu'ndan herkese merhaba. Servet Aydemir'le satranç üzerine gerçekleştirdiğimiz podcast serimizin 11. bölümündeyiz. Ben Mehmet Daldal. Servet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mehmet Bey.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz hocam. Bir serüvene çıktık. Şu an 11. bölümdeyiz.
Allah sonumuzu hayretsin
diyelim. Hayretsin hocam. Evet. Satrancı hepimizi aldık. Gidiyoruz.
Gidiyoruz bakalım.
Ne evet. Şampiyonlar ne şampiyonları geride bıraktık.
Evet.
Şimdi hocam söz sizde, bu programda ne konuşacağız?
Bu programda satrançta Rus devrinin gelişme sürecini konuşacağız.
Evet.
Başlama sürecine girmiştik. 1927 hı hı. yılında Alexander Aleyhin'in dünya şampiyonu olmasıyla satrançta Rus devri olarak tabir edebileceğimiz devir başladı demiştik. Neden Rus devri diyebiliriz bu döneme? Bu dönem hangi dönemdir öncelikle? Bu dönem 1927 ile 2000 yılları arasındaki yaklaşık 3 çeyrek yüzyıllık dönemdir. Hı hı. Rus devri dememizin sebebi bu dönem içerisinde 1935-37 yıllar arasında Hollandalı Max Juve'nin dışında ve 1972 yılında Amerikalı Bobby Fischer'in şampiyonluğunun dışında bütün dünya satranç şampiyonlarının Rusların arasından çıkmış olmasıdır. Hı-hı. Sebep budur. İstisnasız ezici bir çoğunluğu, ezici bir başarı çoğunluğu oldu Rusların. Hatta şöyle bir espri de yapılır satranç dünyasında. Bu espri olmayan bir espridir aslında. Nedir o? Rusya şampiyonu olmak dünya şampiyonu olmaktan daha zordur denilir. Bu şaka evet. gibi gelse de gerçektir. Çünkü bu Rus devri dediğimiz yaklaşık 75 yıllık dönemde farklı zamanlarda Rusya ve dünya karması maçlar yapmıştır.
Hmm.
Yani bir taraf sadece Rus oyunculardan oluşuyor. 60'lı yıllarda idi bu maçlardan bir tanesi. Sonrasında da yanlış hatırlamıyorsam 1984 ya da 85 yılında tekrarlandı Rusya-Dünya Karması maçları.
Evet.
Her iki maçı da Rusya kazandı. Yani şöyle düşünelim. Amerika'dan, o zaman dünyanın değişik ülkelerinden, İngiltere'den, Fransa'dan, Avrupa'dan, dünyanın her yerinden çeşitli uluslararası büyük usta düzeyinde satranç oyuncuları var. Bunların en iyileri toplanıyor. Fakat Rusya'nın en iyilerine karşı üstünlük kuramıyor. Çünkü Ruslar çok dominant bu konuda. Dominant olması da bariz bir sebebi var. Rusya satrancı 20'li 30'lu yıllardan sonra bir devlet politikası haline getirmiş. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği okullarda zorunlu ders olarak satrançı zorunlu ders kılmış. Çok büyük satranç oyuncuları çıkmış, yaygınlaşmış bir kültür haline gelmiş satranç Rusya'da.
Evet.
Sadece Rusya'da değil hatta Rusya'nın arka bahçesi, Sovyetler Birliği'nin arka bahçesi diyebileceğimiz demir perde ülkeleri olarak tabir edilen Soğuk Savaş döneminde ülkelerde de durum bu. Neresi mesela? Romanya, Macaristan, işte o zamanlar Ukrayna, Estonya vesaire, Bulgaristan hatta. Bulgaristan'dan bile mesela, Bulgaristan hani ekonomik olarak çok güçlü olmayan, çok da büyük olmayan bir ülkedir ama iyi oyuncular çıkmıştır bu etkiyle. Aynı şey Türkiye Cumhuriyetler için de geçerli.
Hmm.
O dönemler Türkiye Cumhuriyetler'de Rus hegemonyası altında olduğu için işte Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan vesaire, başta Azerbaycan olmak üzere bu toprak, o coğrafyadan da çok oyuncu çıkmış, satranç oyuncu çıkmış. Hatta satranç parklarda, bahçelerde, orada burada böyle günlük, hani biz nasıl tavla oynarız, Türkiye'de nasıl okey evet. oynanır, tavla oynanır vesaire. Satranç böyle bir spor haline gelmiş.
Şeyi hocam, bunu eklemek istiyorum. Şimdi birçok zeka oyunu var.
Hı-hı.
Şimdi hem Asya'dan hem Orta Doğu'dan da çıkan, işte o coğrafyadan, Anadolu coğrafyasından da çıkan. Neden satranç hocam? Yani böyle çok temel bir soru sormak istiyorum. Yani
evet.
Rusların satrancı devlet politikası olarak belirleyecek, destekleyici motivasyonu neydi? Neden sizin yani yıllardır tecrübelerinizden
şöyle,
görüşünüz?
Şöyle, satranç çok iyi bilmeyenler için, biraz uzak olanlar için çok zor bir soru bu.
Evet.
Satrancı iyi bilen, bu işe kafa yoran insanlar için de çok da zor olmayan bir soru.
Hı hı.
Bunun sebebini Stefan Zweig Satranç isimli kitabında çok veciz bir şekilde vermiş. Satranç içerisinde şans faktörü barındırmayan belki de tek oyun bu anlamda, o oyunlar içerisinde. Satranç içerisinde hiçbir şekilde şans faktörü yok. İki taraf da eşit güçlere sahip, taşlar eşit, her şey eşit, hamle imkanlarınız eşit vesaire. Şans faktörüne yer vermediği için bütün yeteneği insanın melekelerine veriyor. Sadece düşünme melekesine de değil. Yani duygusal tarafı da var. Şimdi duygusal zeka da giriyor, görsel hafıza da giriyor. Hesaplama yeteneği, sezgi, aynı zamanda kişilik, karakter, direnç, irade koyabilme ortada, plan yapabilme, sabretme vesaire. Pek çok insani unsurun bir arada bulunması ve zirveleştirilmesi gereken bir oyun. Sorunun cevabı da galiba bu.
Evet.
Bütün bunlar, yani satranç özetle başka bir tabirle, Yani pek çok ustanın da söylediği gibi hayatın bir minyatürü, hayatın tahtaya yansıması olduğu için, tarihsel süreçte de bu şekilde süzülüp gelişerek geldiği için diğer oyunlar satrancın yerini tutamamış. Yani o yüzden satranca kralların oyunu, oyunların kralı denilmiş. Dolayısıyla pek çok yönden insani gelişmeye katkı sağladığı ve hayatın da bir yansıması olduğu için satrançtaki ilerlemenin hayattaki, hem bireysel hayattaki dolayısıyla da toplumsal hayattaki psikoloji, sosyolojiyi oluşturduğu için toplumsal hayata da etki edeceğinden dolayı Ruslar bunu bir devlet politikası haline getirmişler. Ve Amerika ile de bir soğuk savaş var, bir mücadele var. Bu mücadele zaten satranca da yansımış. Fischer'i anlatacağımız bölümde buna gelebiliriz.
Evet.
Satranç bunu, satrancı devlet politikası haline getirip yaygınlaştırdıktan, bir kültür haline getirdikten sonra Ruslar etkisi altında bulunan bütün coğrafyada bu o kadar yansımış ki Sovyet Rusyası dağıldıktan sonra bile, 1992'ydi galiba değil mi? O Berlin Duvarı'nın yıkılması vesaire. Ondan sonra bile satrancın bu ülkelerdeki etkileri olumlu olarak devam etmiş. Az önce unuttuk mesela, bunlardan en barizi Rusya'nın kendi hegemonyasında olmayan ama arka bahçesi olarak tabir edilen demir perde ülkelerinden birisi Yugoslavya'ydı o dönemlerde. Rusya'dan sonra dünyanın en güçlü satranç ülkesi uzun yıllar boyunca Yugoslavya oldu. Satranç olimpiyatlarında mesela her zaman hemen hemen Rusya katıldığı bütün olimpiyatlarda, satranç olimpiyatlarında birinci olur idi. Peşinden de Yugoslavya gelirdi. Yugoslav oyuncuları. Yugoslavya'dan da çok güçlü ustalar çıktı. Yugoslavya dağıldıktan sonra da işte mesela Sırbistan'dan, Bosna Hersek'ten de bu ekol devam etti.
Hocam yani birinci, ikinci belli, üçüncüyü arıyoruz.
Evet.
Modunda girmişler bütün yarışmalara.
Öyle. Şimdi işte o satrancın Rusya'da dedik, dünya, Rusya şampiyon olmak dünya şampiyon olmaktan daha zor. Yarı şaka yarı ciddi. Neden daha zor? Çünkü Rusya şampiyonasına, Rusya'da birinci olmak için oynayan oyuncular dünya şampiyonası için oynayan oyuncuların ortalamasından daha kuvvetli. Yani dünya şampiyon olmak için diyelim ki işte 32 oyuncuyu bir eleme sisteminde eli eliye gelecek olsanız, karşınıza çıkabilecek Rus oyuncu sayısı Rusya'dakinden daha az olduğu için şansınız daha yüksek orada. Bu espriler yapılırdı. Gerçekten de öyle. Şimdi Rusya'yı satrançta bu şekilde yerleştiren isimlerden birisi de, belki de bu işi başlatan, ekolleşme, okullaşma, toplumsal bir kültür haline getirme, devlet politikası haline getirme işini omuzlayan, bunun başlangıcı olan isim Mihail Botvinnik'tir.
Botvinnik, evet.
Evet, Mihail Botvinnik 1946 yılında Alexander Alehin'in bir otel odasında yemek yerken boğazına tavuk kemiği kaçarak vefatından sonra, bir önceki bölümde anlatmıştık bunu, talihsiz bir şekilde vefat ediyor ve Alexander Alehin dünya şampiyonu iken ölen ilk isim, dünya
hocam
şampiyonu
Rus,
unvanını
değil mi?
Taşıyan Rus tabii. Alehin, evet. Rus.
Direkt Rusya, Yugoslav falan
değil.
Rus,
değil. Zaten sonrasında yine Rusya, dünya şampiyonu olarak çıkan Rus isimler de aslında bu Rusya'nın o zamanki coğrafyası içerisinde farklı milletlerden olan isimler.
Evet.
Mesela işte Tigran Petrosyan Ermeni vatandaşıdır, Ermenidir. Ondan sonra güçlü isimler de var. Paul Keres dünya şampiyonu olamamıştır ama Tatsız Kral olarak anılır. Dünya şampiyonlarının tamamına yakınını yenebilen bir isimdir Paul Keres. Estonyalıdır mesela.
Evet.
Gibi.
Ama Rusya tabii o dönemde çok geniş olduğu
için. Geniş. Bu coğrafyalar hep Rus olarak anılıyor. Tabii yani neticede Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin şampiyonu. Soğuk Savaş'ın o yüzünün şampiyonu.
Hocam şimdi, bir şey sormak istiyorum burada. Hani futbolda bir söz vardır. Hani şimdi aklıma gelirse hocam. İngilizlerin oynadığı, Almanların kazandığı bir oyun muydu?
Öyle İngiltere'de icat edilen ve sonunda hep Almanların kazandığı
evet,
bir oyundur.
Evet hocam.
22 kişiyle oynanan.
Evet, 20 kişiyle oynanan. Evet. İngiltere'de başlanılan ve Almanya'da Almanya'nın kazandığı bir oyundur derler. Satrançta böyle bir şey var mı hocam? Hani
böyle bir şey vardı.
Vardı.
Fakat evet, satranç işte Hindistan'da bulundu, keşfedildi. Türk İslam coğrafyasında, İran'da ve Türk İslam coğrafyasında yayıldı. Oradan Avrupa'ya geçti demiştik. Sonrasında Rusya satranç dünyasını işte bu Rus dönemi dediğimiz dönemde çok fazla domine ettiği için sonunda Rusların kazandığı bir oyun haline geldi. Zaten şu an bile yani sokakta mikrofon uzatsanız satranç deseniz Kasparov der. 10 kişiden 3'ü 5'i. Yani o öyle bir baskın dönemi oldu Rusların gerçekten de. yavaş yavaş diğer ülkelerde söz sahibi olmaya başladılar. Bunu kuran isimler de çıktı. Şimdi dönelim Botvinnik'e. Botvinnik neden Rus ekolünün kurucularındandır? Çünkü Botvinnik 1946 yılında Alekhine'nin ölümünden sonra yeni dünya şampiyonunu belirlemek üzere bir turnuva düzenlenmiştir. 1948 yılında yapılmıştır bu turnuva. Dünya Satranç Federasyonu o dönem dünyanın en güçlü oyuncularını bir araya getirmiştir bu özel turnuvada. İşte kimler? Paul Keres, Mikhail Botvinnik, Vasilis Simoistov, Rehevski, Bronstein var mıydı? Emin değilim ondan. Bronstein de olabilir. Yani bunlar Dr. Max Juve, bir önceki dünya şampiyonu, Alekhine'den bir önceki dünya şampiyonu. Bu oyuncular bir araya getirildi. Kendi aralarında dönerli sistemle bir turnuva, mini turnuva yapıldı. Yeni şampiyonu belirleyecek turnuva. Muhtemelen Alekhine mezarından da çıkmaya çalışmıştır. Bu turnuvaya benim de katılmam lazım diye. O derece hırslı biriydi.
Çok hırslıydı, evet, ya. Evet,
anlatmıştık.
Yıllarca bir hamleyi çalışıp 8 yıl boyunca herhalde hiçbir oyunda oynamayıp
İşte şey, o Marshall'dı. Capablanca'ya karşı. Alekhine Capablanca'nın oyunlarını inceleyip daha önce onu bir kez bile yenememiş olmasına rağmen dünya şampiyonluğu unvanını ondan alan, evet, ve kaptı kaçtı yapan, tabiri caizse bir daha da onunla oynamayan, dünya şampiyonluğu unvanı için bir isimdi. Evet. Şimdi işte bu turnuvaya, onun ölümünden sonra yapılan bu özel turnuvaya dönemin gerçekten de dünyanın tartışmasız en güçlü oyuncuları olan bu isimler katıldı. İşte Keres, Simoistov, Rehevski, Botvinnik bu isimler. Dr. Max Juve bu isimlerdendi. Botvinnik bu turnuvayı rahat denilebilecek bir şekilde kazandı. Aslında bu dönem, evet, bu oyuncuların hepsi güçlüydü ama içlerinden Paul Keres en güçlüsü olarak kabul ediliyordu. Şöyle bir şaya söylenti de hep çıkmıştır. Keres bu iddianın aksini onaylamamasına rağmen, aksini söylemesine rağmen de kabul de görmemiştir. O iddia da şudur. Paul Keres Estonyalı olduğu için Mikhail Botvinnik de hani tabiri caizse saf Rus olduğu için ve işte KGB'nin o dönemki Rus yönetiminin sağlam ilişkiler içerisinde bulunduğu ve dünya şampiyonu olmasını tasvip ettiği için, o isim olduğu için Botvinnik'in bu turnuvayı kazandırıldığı söylenir.
Çünkü onun üzerinden, Botvinnik üzerinden bir satranç imparatorluğu, evet, inşa etmeyi planlıyor.
Evet, Rus şeyi devam ediyor. Yani Keres de Rus ya coğrafyasında.
Evet.
Ama Paul Keres Estonyalı. Şimdi Botvinnik aynı zamanda bir bilim insanı, yazılımcı. Hı hı. Botvinnik satranç, Sovyet satranç okulunu da kuran isim. Hı hı. Dolayısıyla Sovyet satrancında bir ekol olan, Sovyet satranç okulunu kuran bir ismin dünya şampiyonu olması galiba daha uygun görülmüş diyelim. Bu iddialar çok dillendirilmiş ve sonrasında şeye de sorulmuş, Paul Keres'e de sorulmuş. İddianın çıkış sebebi sadece işte bu karmaşık ilişkiler, şunlar bunlar değil. Botvinnik'in devletine, yönetimine, politbüroya yakın olması vesaire değil sadece. Hı hı. Keres turnuvayı önde götürüyor ve diğer oyunculara karşı ciddi galibiyetler elde ediyor ama mesela Botvinnik'e karşı açık skorla kaybediyor. Hı hı. Turnuvayı çok önde götürürken peş peşe yenilgiler alıveriyor birdenbire ve rahat bir şekilde şampiyon olacağı düşünülen bir turnuvadan Botvinnik şampiyon olarak çıkıyor ve dünya şampiyonu oluyor. Neyse, bunlar geçmişte kaldı ama bu tip şey. Çünkü bunu niye anlattım? Rusya satranca o kadar önem veriyor ve Soğuk Savaş'ta satrancı Amerika'ya karşı, özellikle tüm dünyaya ama özellikle Amerika'ya karşı o kadar bir baskınlık unsuru, reklam unsuru olarak kullanıyor ki burada dünya şampiyonunun kim olacağı konusunda bile oyuncuları tamamen rahat bırakmış olabileceğini düşünmek çok akla yatkın değil.
Evet.
Botvinnik çok güçlü bir oyuncu. Bir taraftan bunu da söylemek lazım. Çünkü Botvinnik'in ayırt edici niteliği diğer dünya şampiyonlarından, bilimsel düşünceyi sürekli gözetmesi, yazılımcı dedik aynı zamanda, Alan Turing ve o dönemin diğer bilim insanlarıyla satranç üzerine ilk yazılımları, ilk satranç programlarını da yazan ekipten ve bunun üzerine çok çalışmış bir ekipten ve sonrasında Botvinnik azmiyle, vazgeçmezliğiyle, ısrarcılığıyla 1948 yılında aldığı unvanı 1961 yılına kadar devam ettiriyor. Ve arada da şöyle bir özelliği var. İki kez bu unvanı kaybediyor çok güçlü oyunculara karşı ama hemen ertesi yıl yapılan unvan maçlarında tekrar unvanı kazanıyor. Enteresandır bu nokta. Şimdi mesela 1957 yılında o zaman için genç olan Vasilis Simoistov isminde bir yine Rus oyuncu var. Botvinnik bu oyuncuya karşı kaybediyor unvanı. Simoistov dünya şampiyonu. şampiyonu oluyor. O zaman dünya şampiyonlarının tekrar hemen rövanş yapma imkanları, hakları var. Söylemiştik önceki bölümlerde. Smith-Dowell'la tekrar ünvan maçında tekrar çıkıyor. Kimse Botvinnik'in kazanabileceğini düşünmüyor. Çünkü yaşı ilerlemiş. Smith-Dowell çok güçlü. Fakat Botvinnik o bilimsel çalışmaya inancıyla ısrarlı bir şekilde rakibini analiz ederek tekrar çalışmalar yaparak o yaşlarda 50'li yaşlara yaklaşmış. Rakibini yeniyor rahat bir şekilde. Aynı durum 1960'ta vuku buluyor. O zamanlar satranç dünyasına meteor gibi giren bir yıldız var. Bir sonraki bölümün konusu olsun. Evet, Mihail Tal.
Evet, oraya bir kanca atalım.
Evet,
hocam.
Kanca atalım. Bununla bitirelim bu evet. bölümü. Mihail Tal satranç dünyasında gerçekten meteor gibi yükselen bir yıldız. Botvinnik ve benzerlerinin getirdiği bilimsel, durağan demeyelim ama ne diyelim, katı, kurallarla bezeli, romantik dönemin satrancından uzak, çok köşeli böyle net satranca karşı, bilgisayar satrancına karşı kısacası, Botvinnik'e karşı ve ekolüne karşı açılan bir insan isyan bayrağı gibi. Tal'in oyunları fedalara dayalı, rengarenk, böyle büyüleniyor insanlar. Zaten o yüzden Riga sihirbazı diyorlar Tal'a. Riga doğumlu, Beijing'in. Tal'ın lakabı Sihirbaz Tal. Tal bu oyun gücüyle çok genç yaşta, 22 yaşında dünya şampiyonu Botvinnik'i 1960 yılında yanlış hatırlamıyorsam yenerek yeni dünya şampiyonu oldu. İşte burada Botvinnik yapan hikaye kendini gösteriyor. Hemen bir yıl sonra 1961 yılında bu kez Mihail Botvinnik 50 yaşını aşmış olmasına rağmen genç Mihail Tal'ı farklı bir şekilde yenerek ünvanını tekrar geri alıyor. Botvinnik yapan şey bu. Yani diyor ki Botvinnik, ben şampiyon yetiştiren şampiyonum. Söylemezsek eksik kalır. Kasparov Botvinnik'in satranç okulunda yetişmiştir ve Botvinnik'in öğrencisidir. Karpov aynı şekilde Botvinnik'in oyuncusudur. Yani bu iki örnek bile, bu iki isim evet. bile Sovyetler Birliği'nde satranç okulunun satranca verilen önemin nelere yol açtığı ve sonuçlarının evet. neler olduğuna galiba yeterli iki örnek. Evet, bu şekilde ve Botvinnik Sovyet satrancında çok saygın bir isimdir. Dünya satrancında saygın bir isimdir. Satranç ve eğitim denince akla gelen ilk isim Botvinnik'tir.
Botvinnik. Şampiyonlar yetiştirip şampiyonları yenmiş. Hiç de mücadelesini kesmemiş. Vallahi Botvinnik'i de buradan anıyoruz.
Evet.
Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür bu bölümün de sonuna geldik. Gelecek bölümümüzde Mihail Tal, onun romantik böyle rengarenk bir satranç anlayışını konuşacağız. Değerli dinleyiciler, Servet Aydemir'le satranç üzerine gerçekleştirdiğimiz podcast serimizin 11. bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.